Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bursa Kilisesi Pastörü sevgili İsmail Kulakçıoğlu konuğumuz ve birlikte Tanrı'nın isimleri hakkında konuşacağız. İsmail abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Yani Tanrı'nın isimleri konusundan bahsedeceğiz bugün. Orada tabii ki İsa Mesih'in adlarından da bahsedeceğiz. Çünkü onunla ilgili Tevrat, Zebur, İncil bağlamında çok konu var. Ama şunu sorayım o zaman başlarken, Tanrı'nın ismi nedir?
Yani kutsal kitapta farklı isimler kullanılıyor ama en bilinen kendini tanıttığı ismi Yahve oluyor ve ben benim oluyor. Musa peygambere bunu kendisi açıklıyor. Musa peygamber Tanrı ile konuştuğunda ona soruyor yani kimsin ve o zaman Tanrı kendisini açıklıyor. Diyor ki ben benim yani kendiliğinden var olan Tanrıyım.
Aha.
Her zaman var olan Tanrıyım.
Özel ismi, antlaşma ismi dediğimiz isim aslında Yahve.
Evet. Yani, Yahve, ben benim şeklinde Türkçe'de ifade ediyoruz. Kendiliğinden var olan, başka bir şeye ihtiyacı olmayan.
Amin. O zaman Tanrı dediğimizde Yahve'yi kastediyoruz. Yahve'den bahsediyoruz. Musa'ya kendisini öyle tanıtan ki orada da bir söz veriyor. Yani kuşaklar boyunca böyle bilineceğim. Adım Yahve'dir diyor. O zaman Tanrı'nın ismine dediğimizde temel olarak Yahve diyebiliyoruz.
Evet. Şimdi şunu da söyleyebilirim. Yani Tanrı dendiği zaman her dilde farklı bir ifade var. Yani Türkçe'de Tanrı diyoruz. Arapça'da Allah diyoruz. İşte Çince'de farklı bir söz kullanılıyor. İngilizce'de farklı bir söz kullanılıyor. Ama kavram aynı şeyi ifade ediyor. Tek gerçek bir Tanrı var. Ve bu tek gerçek Tanrı kendisini kutsal kitapta Yahve, ben benim olarak tanımlıyor. Ve biz Tanrı dediğimiz zaman yani Türkçe'de ifadesiyle kutsal kitabın Tanrısı Yahve'yi anlıyoruz. Ya da toplumumuzda Allah kullanılıyor. Bazen ben de kullanıyorum. Bazen değil kullanıyorum aslında. Allah dediğim zaman kendisini kutsal kitapta tanıtan yani ben benim olarak tanıtan Yahve anlamına geliyor.
Yani onu dediğin gibi belki biraz ayırmak lazım. Daha sonra diğer konulara geçebiliriz. Yani Tanrı derken kutsal kitapta Tevrat, Zebur, İncil'de bize kendisini tanıtan Yahve'den bahsediyoruz.
Evet.
Ki bu İsa Mesih'te beden aldığına, aramızda yaşadığına da inanıyoruz. Onunla ilgili konuşacağız zaten programda. Allah derken de yine sonuçta Tanrı'nın da Allah'ın da kelime itibariyle anlamı yüceler yücesi, en yüce olan. O zaman yaratıcıya sesleniyoruz ve onu belki açıklarken çünkü biraz da tartışma konusu var. Hani Hristiyanlar Allah demeli mi, dememeli mi, Tanrı mı demeliyiz, işte Yahve mi, bir kelime kavgası var, tartışması var. Herhalde anlam kavramı şudur budur dediğimizde o tartışma sona erer. Yani
doğru ve bir de burada gözden kaçırılan önemli bir nokta şudur. Yani biz ister Tanrı diyelim, ister Allah diyelim, ister Yahve ismiyle seslenelim. Daha biz seslenmeden Tanrı bizim yüreğimizde ne olduğunu biliyor. Yani şöyle karşılaştırıyoruz. Örneğin Ahmet'e Ahmet dediğin zaman dönüp bakıyor. Yani ya da Mehmet'e Mehmet dediğin zaman dönüp bakıyor. Ama biz Tanrı'ya Tanrım dediğim zaman beni duyuyor, bunu biliyorum. Ama farklı bir dilde, Çince'de Tanrım dediği zaman onu da duyuyor. İngilizce'de Tanrım dediği zaman onu da duyuyor. Arapça'da Allah'ım dediği zaman onu da duyuyor. Ya da İncil'de ve Tevrat'ta kullanıldığı şekilde babam dediğim zaman onu da duyuyor. Yani burada biz soyutlamakta zorluk yaşıyoruz diye düşünüyorum ve asıl tartışmanın temeli buradan geliyor. Ve şu anda yeryüzünde 8 milyar insan var ve her biri ayrı ayrı yani dillerinde Tanrım desin yani kendi dilinde Tanrım desin. Tanrı onu duyuyor ve ne dediğini anlıyor.
Aynen öyle.
Problem buradan dediğim geliyor aslında. Yani bir muhabbeti gibi geliyor bana ama gerçekten de böyledir yani.
Ya doğru. Peki yani orada aslında güçlü bir bağlantı da var. Yani benim derken Tanrı kendini Yahve diye tanıttığında bütün Musa ve o dönemki İsrail halkı herkes artık Tanrı'nın özel ismini bildi. Hatta çok da kutsal bir isimdir bu. Tarih boyunca Yahudiler o kadar korktular ki bu isimden kullanmadılar bile. Yani hatta nasıl okunur bilmiyoruz bile. Yahve diyoruz ama
evet,
Yehova diyen de var. Başka bir şekilde telaffuz eden de var. Ama İncil'e geçtiğimizde yani İsa Mesih bu dünyaya geldiğinde kendisiyle ilgili konuşurken hatta birçok zaman bu örneği veririm. İnsanlar İsa'nın kimliğiyle ilgili tartışırken hep şey derler. İsa hiç ben Tanrıyım dedi mi? İşte ya işte benim yaratıcı dedi mi demedi falan diyorlar. Aslında dedi. Nasıl dedi? İşte bahsettiğimiz bu geçiş noktası herhalde iyi bir şey olur. İsa evet. Bu ifadeleri nasıl kullandı İncil'de?
Yani en belirgin ifadelerden bir tanesi Yahudilerle konuşurken, yani vaaz ederken daha doğrusu Yahudilere vaaz ederken ve İbrahim peygamber hakkında konuşurken İsa Mesih şunu söylüyor. Size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım dedi.
Hı hı.
Yani o zaman ezeli ve ebedi olduğunu söylüyor. Ve Yahudiler bunu anladılar ve İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar. Yani çünkü neden? Onun insan yönüne odaklanıyorlardı. Belki yine burada anlaşılmayan nokta özellikle İsa Mesih'te onda iki doğa var. Tam insan, tam Tanrı.
Hı hı.
Tam insan olarak gördüğü zaman onu bir sadece bir peygamber olarak görüyor.
Hı hı.
Ama aynı zamanda tam Tanrı. Ama bu ikisi birbirine karışmıyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. İşte bir bardak suya içine şeker attığınız zaman eriyince şekerli su olur.
Hı hı.
Ama İsa Mesih'teki doğa öyle olmuyor. Su su olarak kalıyor, şeker şeker olarak kalıyor. Ve işte bazı kişiler hareket ederken, onun ulvi kimliğinden hareket ederken bazıları sadece insan yönüne bakıyor. Ve o dönemdeki Yahudiler ve günümüzde aslında birçok coğrafyada sadece insan yönüne bakılıyor. Ve bu yüzden de onun ezeli ve ebedi oluşu anlaşılmıyor.
Hı hı. Yani orada dediğin gibi yani bir insana tapıyorsunuz suçlaması var. Bir ünlü bir isim vardı hatırlamıyorum şu anda ama onun sözü aklımda. Çok güzel bir söz. Birçok insan Tanrı olmak istedi diyor. Hı hı. Ama Tanrı insan olmayı seçti diyor. Yani
evet.
Bu İsa'nın yaptığı şeyi çok güzel açıklıyor aslında. Yani insanlar Tanrı'nın gücünü kısıtlama gibi bir hataya düşüyor burada. Yani kiliseye geldiklerinde böyle bir sohbet geçiyor aramızda. Diyor ki haşa İsa nasıl Tanrı olur? İsa'ya Tanrı diyorsunuz. Tanrı isterse insan olabilir mi? Yarattığı kişi olabilir mi? Olamaz dersen Tanrı her şeye kadir değil.
Evet,
olabilir evet, dememek için ne engel var? Yani Tanrı istedi ve oldu. Bu kadar. Tanrı ol evet. Der ve olur. Ve İsa'nın kullandığı kelimelerde de dediğin gibi bu Yuhanna 8. bölümde özellikle görüyoruz. Oradaki insanlar biz Türkçe'de okurken anlamıyoruz. İsa Tanrı dedi mi kardeşim kendine diye bir savunmayla geliyorlar ama yani buradaki ifade direkt Yahve'nin kullandığı ifade benim. Ve insanlar zaten dediğin gibi Yahudiler bunu duyunca diyorlar ki Tanrı olduğu halde insan ya yani insan olduğu halde Tanrı olduğunu iddia ediyor bu.
Evet buradaki sorun da yine şuradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Şimdi insan aklı ya da insan mantığı algı alanına giren yaratılışta ne varsa ona göre düşünebilir.
Hı hı.
Yani işte en güçlü teleskopun gördüğü yere kadar birazcık fikrimiz olabilir. Onun da tamamını açıklayamıyoruz.
Uh-huh.
Ve buna bağlı olarak biz bu gördüğümüz ve algıladığımız şeylere bir anlam veriyoruz. Ve kavram olarak da açıklamaya çalışıyoruz.
Uh-huh.
Ama Tanrı öncelikle bir maddi varlık değil. Yani bir tamamen nedir? Ruhtur. Ama biz ruh değiliz. Yani sadece ruh değiliz. O zaman ruh olan Tanrı'yı anlamakta zorluk çekiyoruz.
Hı hı.
Ya şöyle olur mu? Böyle olur mu? Tabii Tanrı'nın olamayacağı şeyler var. Örneğin günah işlemez.
Hı hı.
Ama insan olabilir. Ama insan olursa günahsız insan olur.
Hı hı.
Yani öyle anlamak aynen lazım. Öyle. Yani bunu anlamadığı için birçok kişi bağlantıyı kurmakta zorlanıyor diye düşünüyor.
Hı hı. Ya orada da belki bazıları diyelim hepsi diyemem ama kötü niyetle de yapmıyor bunu.
Evet.
Çünkü Tanrı'ya yakıştıramıyor insan olmayı.
Evet. Ya
aklına bin bir türlü pislik şeyler geldiği için insanoğlunda. Yani Tanrı nasıl olabilir? Evet kutsal ve kusursuz bir şekilde insan olabilir. Zaten İsa'yı ayıran şey de o.
Evet günahsızdı. Bunun konuda da özellikle hem İncil hem de başka kaynaklar öyle söylüyor. İsa Mesih'in kendisi de diyor günahlı olduğumu kim kanıtlayabilir?
Aha.
Eğer Tanrı olursa. Yani insan olursa, insanla konuşmak isterse günahsız insan olur. Az önce söylediğiniz gibi. Ama kendimize bakarsak günahlı olduğumuz için onun hı-hı. günahsız doğasını, kutsal doğasını anlayamıyoruz. O zaman biz Tanrı'yı kendimize uyduruyoruz.
Hı-hı. Aynen öyle. Evet. O anlam karmaşası da çıkıyor ortaya. Güzel. O zaman İsa Mesih demişken, yani Tanrı'nın beden almasından bahsettik. Ama onun kimliklerinden bazı şeylere girebiliriz belki. Yani onunla ilgili Adonai da Tanrı'nın kimliklerinden birisi.
Evet.
Adonai kelimesi, Adonai ifadesi. Adonai dediğimizde ne kastediyoruz?
Yani efendim, Rab kastediyoruz. Ve Adonai ismi kullanıldığında Tanrı'nın daha merhametli yönü ortaya çıkıyor. Ve o dönemdeki Yahudiler de bunu kullanırlardı. Yani Yahve'yi kullanmazlardı ama
Adonai en çok
Adonai'yi kullanırlardı ya da Aşem derlerdi şey olarak. Bilinen ad anlamında kullanıyorlardı. Ama Adonai dedikleri zaman efendim, efendi ve Rabbe seslenmiş oluyorlar. Ve onun merhametli yönünü öne çıkarmış oluyorlar.
Yani o yaratıcıya duydukları saygıyı, yani bir nevi evet, kralımız, yöneticimiz, efendimiz dedikleri şeyi kullanıyordu Yahudiler. O zaman Tanrı'nın niteliklerinden de bahsedelim biraz, isimlerinden bahsetmişken. Yani hem de isim olarak da birçok zaman kullanıyoruz. Kutsal, yani hatta birçok yerde vurgu için kutsal, kutsal, kutsal diye geçer. Kutsal derken neyden bahsediyoruz? Tanrı kutsaldır dediğimizde.
Şimdi biz kutsal sözcüğünü kullandığımız zaman yani daha çok aklımıza yasaklar geliyor. Ama Tanrı için ve kutsal kitaptaki anlamıyla kullandığımızda yani yasaklardan çok bir kişilik ve kimlik anlıyoruz. Yani Tanrı için nedir? Günah yok, günahın olmadığı, tamamen kutsal, yani kusursuz bir varlıktan söz ediyoruz. Tanrı için kutsal dediğimizde kusursuz bir varlıktan söz ediyoruz. Ve kutsal, kutsal, kutsal dediğimizde, yani o İncil'deki ayetlere göre, o zaman onun o kusursuzluğunu, yüceliğini, görkemini vurgulamış oluyoruz. Aynı zamanda kutsalın anlamı ayrılmış olmak demek. Tanrı kendisine iman edenleri, İsa Mesih'e iman edenleri kutsal olarak kabul ediyor ve ayırmış olarak kabul ediyor. Yani bu sözcük aslında işte günahlı olup olmamakla ilgili değil. İmana bağlı olarak iman eden kişi Tanrı'ya ayrılmış olarak kabul ediliyor. Hatta bazen şöyle denir, kutsal kase ya da kutsal haç. Yani böyle denmesinin nedeni onun Tanrı'ya ayrılmış olmasından kaynaklanıyor ama yani kaseyle diyelim bir nesnenin kutsallığı farklı bir şey tabii ki. Ama insanın kutsallığından söz ettiğimizde İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcısı olarak kabul edilen her kişi kutsal olarak kabul edilir. Yeniden doğuşu yaşar ve Tanrı'ya ayrılmış bir kişidir.
Ya burada herhalde iki anlam olduğu için bir anlam karmaşası var. Hani kutsallık derken tabii ki günahsızlıktan, temizlikten de bahsediyoruz.
Evet.
Ama hangi insan bu şekilde kutsaldır? Hiçbir insan, tek bir kişi hariç, insan olan ama aynı zamanda Tanrı olan İsa Mesih. Herhalde o biraz kafa karıştırıyor. Çünkü Tanrı emrediyor, kutsal olun. Çünkü ben Tanrınız Rab, kutsal bir Tanrıyım. İnsan kutsal mıdır? Evet, ayrılmış olma babında dediğin gibi kutsaldır. Kutsal olmaya çağrılmıştır. Tanrı kutsal olun demiştir ama aynı zamanda da bir süreçtedir.
Ve şunu da eklemek istiyorum. Yani kutsal olmak dindar olmak demek değildir. Yani dindar olmak iyi bir şeydir. Ama dindar olmak sadece var olan birkaç konuyu hayatında uygulamakla sınırlı kalabilir. Bu açıdan kutsal olmak sadece yasakları yapmamak değil, yasaklanan şeyleri, yani Tanrı'nın karakterine ters düşen şeyleri yapmamak değil, doğru olan şeyleri yapmaktır. Böyle baktığımızda kutsal kelimesine, özellikle insan açısından baktığımızda kutsal kelimesine olumlu bir anlam kazandırmış oluyoruz. Ama sadece yasakları yapmamak olarak baktığımızda farklı bir noktaya doğru gidiyoruz.
O bir süreç oluyor işte. Aynen onu kastetmeye çalışıyordum. Yani bizim yapmamız gereken şeyler var ama bir süreçteyiz. Yani tamamen dört dörtlük değiliz. Ama İsa ikinci kez geldiğinde bu dünyaya bizi ona kavuşturacak. Artık bu ölümlü beden ölümsüzlüğü miras aldığında, çürüyen beden çürümezliği miras aldığında o tamamen kutsallaştırılmış olacağız İsa sayesinde.
Evet. Ve buna İncil'de göksel bedenlerimize kavuşmak diyoruz. Yani göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda artık biz de tıpkı İsa gibi kutsal ve bir daha günah işlemeyen kişiler olacağız.
Amin. Yani burada tabii ki o kutsal kimliğinden bahsetmişken Tanrı'nın, bir de kurtaran kimliğine girsek iyi olacak sanırım. Evet. Çünkü İsa Mesih'in beden almasından bahsettik. Tanrı olduğundan, evet, benim dediğinden, bu dünyaya geldiğinden. Ya bu da Tanrı'nın yani kurtuluş planında çok büyük bir şey. Hem onun kurtaran kimliği hem de seçmiş olduğu bu yol. Yani kurtaran Tanrı, kurtarıcı İsa Mesih derken ne kastediyoruz?
Yine o çıkışta Musa peygamberle konuştuğunda ben benim diye kendini tanıtan Tanrı aynı zamanda kurtaran Tanrı'dır. Ve bunun kurtuluşunun eski antlaşmada, yani Tevrat bölümlerinde nerede görüyoruz? Çıkış bölümünde görüyoruz. Tanrı'nın halkı, yani İbrahim peygamberden başlayarak İshak'la süren soy ve ondan sonra Musa peygamber dönemine geliyoruz. Ve orada büyük bir kitle oluşuyor. Yani ve bu Tanrı'nın halkı orada köledir. Ve Tanrı halkını kölelikten kurtarıyor. Mısır'dan çıkarıyor ve arkasına Firavun'un ordusu düşüyor. Ve bütün Firavun'un ordusu ne oldu? Kızıldeniz'de boğuldu. Ve o zaman arkaya baktıklarında artık onlar için bir düşman, kovalayan, öldürecek kişi kalmamıştı. İşte Tanrı'nın kurtarıcı olması, yani böyle buradan kaynaklanıyor. Ama aynı zamanda nihai kurtuluş diyelim, İsa Mesih aracılığıyla geliyor. Nasıl Tanrı'nın halkı Mısır'da kölelikten kurtulmuşsa, İsa Mesih de insanları günahtan ve günahın ölüm gücünden kurtarmak için geldi. Ve bunu imana bağladı. Eğer biz İsa Mesih'in günahlarımızı üstlenmek için öldüğüne, üçüncü gün dirildiğine iman ediyorsak, o zaman günahlarımızı üstleniyor ve günahın yargısından kurtuluyoruz. Yani kısaca şunu da söyleyeyim, yorumlamak açısından. Tipoloji diye bir şey var. Yani Tevrat bölümlerinde geçen olay İsa Mesih'te gerçekleşiyor. Musa peygamber döneminde Tanrı'nın halkının kurtarılması tipolojik ve gerçek olarak nedir? İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü ve dirilişiyle, sonra mezarda dirilişiyle gerçekleşiyor.
Özellikle orada ayet aklıma geliyor. O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlunun egemenliğine aktardı. Yani çok güzel bir şey orada gerçekten. Peki hani o kurtarıcı kimliği, kurtaran Tanrı dediğimizde İsa Mesih'in beden almasından bahsediyoruz. İsa'nın Tanrı olmasından bahsediyoruz. Herhalde en büyük ifade de budur. Ki Tanrı'nın ya da İsa'nın isimlerinden biri aynı kavram. Tanrı, İsa Mesih, İmmanuel. Yani İmmanuel derken İmmanuel'in kelime anlamı nedir? Ve biz İmmanuel dediğimizde bu kelime dolu dolu bir kelimedir gerçekten. Neler kastediyoruz? İçinde neleri barındırıyor? Tanrı'nın bizimle olması ne demek?
Evet, anlamı odur söylediğin gibi. Tanrı bizimle demek. Yani o zaman demek ki Tanrı çok uzaklarda duran, işte yukarıdan insanlara bakan bir Tanrı değil. Yine nasıl Mısır'da Tanrı'nın halkıyla beraber olduysa, işte onlara ateş tutunu ve bulutta yol gösterdiyse ve daha sonra İsa Mesih beden alan kelam aracılığıyla insanlarla birlikte olduysa, bugün de yine göksel yerlerde ama kutsal ruh aracılığıyla ve sözü aracılığıyla Tanrı bizimle birliktedir. Yani biz Tanrı dediğimizde, İsa Mesih dediğimizde ve İmmanuel dediğimizde onun hep bizimle birlikte olduğumuzu düşünüyoruz. Hatta İsa Mesih söylüyor, içinizde olacağım. Yani evet, o bizim içimizde olacak. Yani nasıl oluyor? İman aracılığıyla oluyor. Kutsal ruh aracılığıyla oluyor. Ve Tanrı bize uzak bir varlık değil, yakın bir varlık, ilişkisel bir varlık. Yani İsa Mesih'e iman eden, yeniden doğuş yaşamış her Hristiyanın içinde kutsal ruh aracılığıyla İsa Mesih konut kuruyor.
Amin. Yani o da çok değerlidir. Yani Hristiyan inancını herhalde birçok konuda yani ayıran büyük bir nokta bu. Tanrı'nın bizimle olması, İmmanuel olması. Çünkü birçok anlayış var, birçok inanç var, birçok felsefe var. Yani kimileri tamam bir yaratıcıdan, bir Tanrı'dan bahseder ama o çok uzaktır.
Evet.
Yani ulaşamayız, erişemeyiz, kesinlikle yaklaşamayız. Kimi inançlar da var ki yani Tanrı bizi yarattı ama artık umrunda değiliz.
Evet.
Onu tanıyamayız, bizimle ilgilenmiyor, bizimle değil. Herhalde en can alıcı vurgulardan biri budur. Yani İmmanuel kelimesi bana inanılmaz bir güven veriyor.
Kesinlikle bana da. Ve şöyle düşün, yani seni tanıyorum yıllardır zaman zaman bir araya geliyoruz. Aramızda bir ilişki var işte, çay içiyoruz, kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz, program yapıyoruz. Yani böyle bir şey var ve aramızda bir yakınlık var. Yani Tanrı'yla da böyle, yani kutsal kitaptaki Tanrı dediğimiz zaman biz bizimle ilişki içinde olan bir Tanrı'dan söz ediyoruz. Bize sevgisi olan bir Tanrı'dan söz ediyoruz. Sevgi olabilmesi için bir ilişki olması lazım. Aynen. Yani ilişki yoksa sevgi de yok. Ve aynı zamanda söyledik, kurtarıcı bir Tanrı'dan söz ediyoruz. Yani bizi öylesine arakakta terk etmiş, yukarılardan bakan bir Tanrı'dan söz etmiyoruz. Yine bu programın başında dedim, çok önemli. İsa Mesih'in kurtarıcılığını ve Tanrı'nın kurtarıcılığını kutsal kitaptan çıkartıyorsak, yani Tevrat, Zebur ve İncil'den çıkartıyorsak, bizim kitabımız diğer kitaplarla gibidir ya diğer felsefeler gibidir. İşte bir farkı yok yani.
Doğru. Bazı kavramlar var ki çıktığında diğer inançlardan farksız olmuyor. Ama hamdolsun ki Tanrı bu dünyaya gelen, bizi yaratan, kurtaran ve kurtarmak için de inisiyatif alan aslında bir Tanrı'dır. Ve bize olan sevgisinden ötürü de İmmanuel olmuştur, bizimle olmuştur. Ve İsa'nın da bu dünyada gelip ölümü ve dirilişi aslında onun sevgisinin, onun bize olan ilgisinin, bir evlat baba ilişkisinin en güçlü kanıtıdır. Evet. Başka eklemek istediğim bir şey var mı abi?
Yani başka belki bir de şunu ekleyebilirim. Tanrı'nın oğlu, yani kısaca yani evet. Bu sadece programın da bir aydınlatıcı yönü olsun diye. Yani birçok kişi Tanrı'nın oğlu olur mu diyor. Olmaz tabii ki. Yani zaten hiçbir zaman Hristiyanlar ya da kutsal kitaptaki eski dönemde, eski antlaşma döneminde Tanrı'nın oğlu olduğunu söylemiyorlar. Ama Tanrı'nın oğlu demek onunla aynı öze sahip, onun özünden gelen varlık demek.
Ya haşa, Tanrı'nın bir ilişkiyle oğul edindiğini zaten kastetmiyoruz. Tabii. O kavram karmaşası biraz oradan geliyor sanırım. Evet. Tuhaf bir inanış var çünkü.
Zaten İsa Mesih beden aldığında kutsal ruh aracılığıyla beden alarak dünyaya geldi. Ve insan yönünü Meryem'den ama uluhi yönünü ruhtan alıyor. Tanrı ile aynı öze sahip. Ve İsa Mesih de işte ben benim dediği zaman ya da İbrahim doğmadan önce de ben varım, ben varım dediğinde anlatmak istediği konu budur. Ama İncil'de aynı zamanda diyor ki kendisine iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Şimdi ben sokağa çıkıp desem Tanrı'nın çocuğuyum, deli derler. Ama İncil'e göre gerçektir. Yani biz Tanrı'nın çocuklarıyız dediğimizde o ilişkisel bir ifadeyi kullanıyor. Tanrı'nın bir yaklaşımını kullanıyor. Oğlu, Tanrı'nın oğlu ya da oğlum dediğinde, sevgili oğlum dediğinde de yine arasındaki ilişkiyi ifade eden bir kavramdır yani.
Yani aynı zamanda da yani unutmamak lazım sanırım, Tanrı'nın halkını yöneten krallara da bu ifade, evet, Tanrı doğru. Oğulları, Tanrı oğlu ifadesi kullanılıyordu. İsa kilisenin başıdır. Bizim esas kralımızdır ki Adonai dediğimizde, Efendimiz dediğimizde aynı şekilde İsa'dan da bahsediyoruz. Bu anlamda da yönetici olarak, kral olarak Tanrı oğludur ve dediğin gibi ilişkisel anlamda ve mirasçı olması açısından, hani biraz tabii ki yoğun, geniş bir konu ama Tanrı neye sahipse İsa da sahiptir. Ve bu açıdan da Tanrı oğlu diyoruz zannedersen.
Evet doğru, kesinlikle.
Açıklamak için belki iyi olur. Tamam, çok teşekkürler İsmail abi geldiğin için. Sevgili kardeşler, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Özgürce de bugünkü konuğumuz Bursa Kilisesi pastörü sevgili abim İsmail Kulakçıoğlu'ydu. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve varsa merak ettiğiniz soruları göndermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.